Merhaba sevgili seyirciler, Dipnot Medya TV'ye hoş geldiniz. 10 soru 10 cevap programında bugünkü konuğumuz Efe Özenç. Efe abi hoş geldin.
Hoş bulduk kardeşim. Selamlar herkese. Öncelikle tabii ki 10 Kasım. O yüzden de Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete yürüyüşünün seneyi devriyesinde kendisini tekrardan minnetle ve şükranla yad ediyoruz.
Aynen sana katılıyorum. 10 Kasım'da çekim yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Dipnot Medya TV'mizin analizcisi, en zeki adamı ve üst akıllı diyebiliriz.
Estağfurullah.
Hazır dedim, yeni sezonda ilk defa bir konuk edelim yeni sezonumuzda. Bir de gündem sıcak. Efe abinin açıkçası bu konuda yorumlarını ben de sizin gibi çok merak ediyorum. O hemencik başlamak istiyorum. Efe abi, hemencik gündem sıcakken şu konuyla başlamak istiyorum. İsrail, Filistin. Ben şöyle bir başlık açayım. Ben seni tanıdığım için sen buradan yürü git. İsrail, Filistin savaşına ne diyorsun? Sendeki bilgiler, kaynaklar ne? Senin analizin, düşüncen nedir?
Konu şu anlamıyla çok tafsilatlı. Evvela insanların bazı konularda temel olarak bir altyapı sahibi olması lazım. Bu tarz savaşların veya gelişmelerin gerçek iç yüzünü okuyabilmek açısından. Biz dünya üzerinde şeriat devleti diye bir şeyden bahsedildiği vakit bu işi sadece İslam şeriatından ibaret zannediyoruz. Halbuki Hristiyanlık şeriatına uygun olarak yönetilen devletler yok mu? Var. Mesela Vatikan Devleti. Veya Yahudilik şeriatına uygun olarak yönetilen bir devlet var mı? Var. O da İsrail. Geri kalanında genellikle şeriata dayalı olmayan hükümlere bir takım atıflar yapılarak veya öyleyse anayasalar, düzenler tesis edilerek ülkeler yönetiliyor. Fakat bunun uygulamada çok değişebildiğini biz Fransa'dan gayet iyi biliyoruz. Bir ufak örnekle bunu açıklayayım. Fransa'da Alsas-Loren bölgesinin Almanya'dan kazanılmasının hemen ardından, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden bahsediyorum. O bölgenin yönetimiyle alakalı nasıl bir politika, nasıl bir hukuki rejim benimsenmesi durumu ve bununla alakalı sorunlar söz konusu olduğu vakit en sonunda Fransa Vatikan'dan yardım istemek zorunda kaldı ve Vatikan'ın kardinalleri gelip orada bir yeni rejim tesis ettiler. Hani bir statüko yoktu fakat defakto yeni bir durum ortaya çıkardılar ve sonrasında da Fransa bu yönetim sistemini benimseyip geçiş evresini bu şekilde tamamladı. Bunu da kıymetli emekli Büyükelçimiz Ulu Çözülker ekranlarda anlatmıştı. Dolayısıyla sanılmasın ki dini hükümlere dayalı olarak yönetilmiyor Avrupa veya dünya devletlerinin herhangi bir tanesi. Laiklik veya sekülerlik sanıldığı kadar dünya sistemine hakim değil, hatta çoğunlukla da bir vitrin görevi görüyor. Öyle ki gerçek anlamda laik ya da seküler devlet olarak baktığımız vakit belki de dünya üzerinde tek numunenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyleyebiliriz. Bu da enteresan bir durumdur şu an için. İsrail'de Yahudi şeriatına göre yönetiliyor. Bu demektir ki kendilerinin bu ülkenin kurulması ve idaresi bakımından belli manifestoları var. Bunu en güzel anlatanlardan bir tanesi, hani Siyonizmin doğuşuna vesaire 1840'lara 50'lere gelmeyeceğim. Ben Gurion ilk başkanı ki Darülfünun'da İstanbul'da yetişmiş bir insandır. Osmanlı vatandaşıydı evvela. 1956 senesinde Avrupa'da yapmış olduğu bir konferansta şöyle bir açıklamada bulundu. İsrail devleti olarak bizim sınırlarımız belirsiz ve tanımsızdır. Genişlemeye yönelik dinamik stratejisi olan bir devletiz. Bunun bir benzerini gene işte Moshe Dayanlar vesaireler veya Golda Meir'ler daha sonrasında Şimon Perezler hep şu şekilde savundular. 1968'de bu Arap-İsrail Savaşı'nın sonuncusu petrodolar sistemine geçiş yapılan savaş. Bunun sonrasında işte Henry Kissinger'ın öncülüğünde toplanan Camp David oturumlarında şöyle enteresan bir manifesto ile belirttiler. Biz devamlı genişleyeceğiz. Temel amacımız İsrail olarak budur. İsrail'in varlık sebebi genişlemektir. Onların genişlemekten algıladığı şey kutsal kitaplarda kendilerine belirtilmiş olan arz-ı mevut. Yani kimilerine göre çok başka topraklardan gelip de yerleştikleri Kenan diyarı veya kimilerine göre Nil ile Fırat Nehri arası. Bunu tabii ki İstanbul Boğazı ile Süveyş Kanalı arası olarak tarif edenler de var. Hatta İsrail'in bayrağındaki o iki mavi şeridin bu anlama geldiği söylenir. Gene ufak bir antiparantez bilgi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu zaman Erbakan Hoca'nın da girişimleriyle, merhum Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle Kuzey Kıbrıs'ın bayrağında da iki kırmızı çizgi şeklinde bu tasavvur etmiştir, yer bulmuştur. Ve devamında da bizim bu politikanın karşısında duracağımız söylenmiştir. Nitekim 1897'deki ilk Siyonist Babil Konferansı'nda, Basel Konferansı'nda Siyonizmin artık bir devletleşme politikası gütmesi gerektiğini Theodor Herzl ve avanesi ileri sürmüştü ve bunun devamında dünyanın başına bela olan bir Siyonizm seyretmiştik. Niye dünyanın başına bela olduğunda tabii ki savaşın kritiği içerisinde tekrardan anlatacağım ama sonrasında 1997'de 28 Şubat'ın hemen öncesinde o konferansın 100. yılında gene Basel'de bu sefer Bu 28 Şubat hükümetinden önceki hükümet. Yani Refah Yol. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurmuş olduğu hükümetin başbakanı sıfatıyla Necmettin Erbakan gerçekleştirdi ve orada şunu söyledi. Orada Siyonizmin çıkışı söz konusuydu. Şimdi burada Siyonizmin çöküşü için biz buradayız. Yegane kudret, kudret sahibi olan, kuvvet sahibi olan Yüce Allah'tır ve Siyonizm tabii ki Müslümanlığa galip gelemeyecek, dünyaya zulmedemeyecek şeklinde bir manifesto dile getirmişti. Şunu da unutmayalım. İşte 100 yılın ilk çeyreği içerisinde başka şeyler gerçekleşti. Hanedanların geri çekilmesi, yıkılması, yönetimin el değiştirmesi, servet transferleriyle zenginliklerin el değiştirmesi söz konusuydu. Devamında İslam ülkelerinin kalkındığı son bir 50 yıllık periyodu görüyoruz. Hiç değilse kalkındığı, çünkü nüfusları çok fazla, kaynakları çok bereketli ve orada sadece ve sadece orta çağdaki sömürge devleti politikasıyla işler yapılamaz hale geliyor. Nedir o politikalar? İsrail'le bağlı olduğu için de onu anlatayım. Bir vakitler malumunuzdur İpek Yolu ve Baharat Yolu çok dinamikti. Osmanlı Devleti ve daha öncesinde de Arap Müslüman devletleri buraya vaziyet ediyorlardı. Avrupa bundan tabii ki muzdaripti. Çok fahiş miktarda belki vergi ödemek zorunda kalıyorlardı. Ürettikleri çok fazla bir şey yoktu. Dolayısıyla da kendileri coğrafi keşiflere adım attılar ki alternatif güzergahlar belirlenebilsin. Ve bunun sonrasında da önceden var olan bir takım İpek Yolu, Baharat Yolu gibi güzergahlar önemini belli süre için yitirdi. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman'ın oralara dair tekrardan fetih veya ele geçirilmiş yerlerin kurtarılması politikası bitmeye başlamasından evvel. Şöyle söyleyelim, Portekiz başta olmak üzere İspanya, daha sonrasında Hollanda, İngiltere, Fransa, iktidarın desteklediği şirketler eliyle oraya bir takım kumpanyalar, campaign dediğimiz seferler düzenlediler. O kadar geniş yetkiye sahip şirketlerdi ki bunlar ülkeler adına savaş başlatma, savaş bitirme, çeşitli anlaşmalar imzalama yetkilerine sahiplerdi. Böylelikle burjuva doğdu. Yani sermaye ile devlet, yönetici erkli aristokratlarla diyelim en azından burjuva sınıfı el ele bir tahakküm kurdular, bir yönetim anlayışı kurdular. Fakat bu uzun sürmedi. Çünkü ele geçirmek anlamında çok kalabalık olan yöreleri her ne kadar teknolojik bakımdan siz üstün de olsanız, nüfusunuz yetmezse eğer, ele geçirmek babında çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Sadece çok organize, dar bir azınlıkla büyük bir çoğunluğu, dağınık ve cahil diyebileceğiniz daha geri planda kalmış bir çoğunluğu yönetebiliyorsunuz. Bunu yapmak için de örgütlü seferler yerine daha ziyade sınır ve karakol bölgeleri teşkil ettiler veya limanlar, merkez üsler. Portekizliler bunu çok yaptı. İşte Pasifik adalarında daha sonra bu gerçekleşti. Atlantik adalarında, Afrika'nın belli bölgelerinde, gene benzer şekilde Hint adalarında, okyanusun içerisinde toprakların tamamını fethedip ele geçirmektense sadece belirli limanları pilot bölge olarak tesis ettiler. Fakat sonrasında bu güçlerini devam ettirmek için yetmemeye başladı. Buradan nereye geleceğiz? Şimdi malumunuzdur İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Soğuk Savaş döneminde aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan bile daha fazla sayıda insan öldü. Bizim bildiğimiz kadarıyla yeni bir Dünya Savaşı çıkmamıştı. Ama Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, bunun akabinde gerçekleştirilen Afganistan işgali, sonrasında neoliberal ekonomiye bütün dünya eklemlenebilsin diye Güney Amerika ülkeleri ve ardından da Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede darbeler yoluyla rejimin el değiştirmesi, yine 62 füze krizi, Küba krizi sonrasında Güney Amerika'nın gene Amerikan güçleri tarafından ele geçirilmesi darbelerle, orada yer almış demokratik yönetimlerin yıkılması ve daha doğrusu bu sömürgeleştirme hareketlerinin artık küresel bir hale gelmeye başlamasından bahsediyoruz. Çünkü daha öncesinde iletişim araçları, haberleşme araçları ve aynı zamanda da ulaşım teknolojisi böyle bir yegane tek dünya devleti veya krallığı vesairesi kurmak için yeterince elverişli değildi. Artık böyle bir şey elverişli olduğu düşünüldü. Para rejimi değiştirildi. Bretton Woods'dan çıkılıp petrodolar sistemine geçildi ve dünyanın ekonomisi üretime dayalı ekonomiye dönmeye başladı. Ta ki silah harcamaları haddinden fazla yük olmaya başlayana kadar devletlere. Böylelikle de ne yaptılar? Ta bir zamanlar gene İngilizlerin, Fransızların bir takım ele geçirdikleri sömürge bölgesinde oranın yerel ahalisinden muhalif kuvvetleri ayartıp da yok etmek istedikleri yerel güçlere karşı savaştırmasında, politikasında olduğu gibi yine benzer bir biçimde Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin, Fransızların Osmanlı ile veya başka devletlerle savaşmaktan yorulup, hatta bu yüzden halkından çok tepki görüp, hatta kolonilerinin kendilerine baş kaldırma sürecini başlatan bu evrede parasını verip icabında bir başka devletin vatandaşlarını, askerlerini savaşa sürükleme politikası gerçekleşmişti. Biz bunu Yunanistan'da gördük. Daha öncesinde de toprakların içerisindeki azınlıkları ayaklandırıyorlardı, teşvik ediyorlardı Döveli Muazzama. Ne oldu? Yunanistan parası mukabilinde, ücreti mukabilinde geldi Osmanlı ile yaklaşık 3-4 sene kadar savaştı. Aslında kendisini hiç ilgilendirmeyen bir savaş olmasına rağmen. Biz buna açıkçası vesayet savaşları diyorduk. Veya veraset savaşları değişebilir. Veraset tabii başka bir anlama geliyor da. Şu anlam var. Biz kendimiz ülke olarak insan kaynaklarımızı veya herhangi bir biçimde menfaatimizi tehlikeye atmayalım. Bizim adımıza bize sadık veya menfaatinin peşinde koştuktan sonra işinin ehli yepyeni köleler veya hizmetkarlar bulalım. Bizim ayak işlerimizi, pis işlerimizi onlar halletsin. Bunun kara para ve mafyadan çok az bir farkı var aslında teorik olarak. Çünkü başkasının pis işini bir başka alt tabakadan insana yaptırmaktan ibaret. Peki İsrail ile Filistin arasındaki mesele burada nerede tezahür ediyor? Koronavirüs döneminde hatırlayanlar olacaktır. Lübnan başta olmak üzere pek çok farklı yerde liman bombalamaları gerçekleşti. Hı hı. Devamında dünya ticaretinin bambaşka bir yön almaya başladığı, yol kuşak projesinin artık tekamül etmeye yani son noktaya varma evresine geldiğini gördük. Bu kuşak projesinin detaylarını ufaktan şöyle bir ejder kemeri olarak ben daha doğrusu anlatmaya çalışayım kısa kısa. Çin buna ejder kemeri, ejderha kemeri ya da projesi diyor ve şöyle ifade ediyor. Antik olarak bildiğimiz İpek yolu karasal olarak var. Bunu tekrardan biz tren yolları inşa ederek altyapıları hibe kredilerle veya hibe yatırımlarla ilgili yerel ülkeleri desteklemek suretiyle abad edeceğiz. Bu sistemi kuracağız. Devamında gene Güney Denizi'nde, Pasifik Denizi'nde, hatta Sarı Deniz denir Çin körfezinin içerisinde bulunduğu yerde, Amerika'nın bir tahakkümü var. Eski baharat yolu olarak geçen güzergahta. Hatta denilebilir ki Amerika'nın var olabilmesinin, gücünün bu kadar yüksek olmasının, süper güç olmasının, hatta dolarının yegane dünya rezerv para birimi olmasının sebebi o denize hükmedebilmesidir. Alfred Mahan bunu yüzyılın başında, geçtiğimiz yüzyılın başında İngiltere için ortaya koyan bir politikanın devşirmesi şeklinde Amerika'ya iktisap ettirdi, kazandırdı. Devamında pek çok stratejistler vardı. İşte Mackinder gibi, ondan sonra Isaiah Bowman gibi. Onlar da dediler ki bizim dünyanın denizlerine hakim olmamız lazım. Bu sayede de dünyanın ticaretinin çoğu deniz trafiğiyle döner. Biz donanmamızla, filolarımızla denizlere hükmedersek o noktadan itibaren bizim emrimiz, isteğimiz dışında hiçbir işlem gerçekleşemez. Yani dünya ekonomilerin tahakküm altına alırız. Ve hakikaten de Amerika'nın donanması Çin'i kendi denizinde, yani Güney Denizi'nde, Pasifik'e açılan o Güney Çin Denizi'nde işgal etti. Uzun yıllar boyunca da sömürüye katkıda bulundu. Bu yüzden zaten Çin Tayvan meselesini çok uzun yıllardır halledemiyor çünkü gücü yetmiyordu. İşte Çin diyor ki biz artık kalkındık. Bu kalkınmanın pek çoğu da zaten İngiltere'nin bankerlerinin desteklediği sermaye ile oldu. Çin'in kendine ait bir sermayesi yoktu. Bunun devamında da biz Amerika'yı o denizlerden kovacağız. Bu sayede doların tahakkümünden kurtulduğumuz gibi dünyada Amerika'nın isteği dışında gerçekleşemeyen ticareti artık biz pek çok kutuplu dünya içerisinde ne kadar tüccar varsa hepsine özgür bir ticaret ortamı sağlayarak değiştireceğiz. Bu baharat yolu Hindistan'dan geçiyor. Hindistan da yeni dönemde çok yükselmesi beklenen bir süper güç adayı. Nüfusu sebebiyle teknolojik know-how'ını İngiltere'den alıyor, Rusya'dan alıyor askeri olarak özellikle. Ve artık o da Çin kadar önemli bir güç haline geldi. Hatta yakın zamandaki nüfus ölçümlerine göre Çin'i geçti. Dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Bu yüzden de diyorlar ki bizim evvela bu güzergahı da kurtarmamız lazım. Baharat yolunun denizden olan versiyonunda da Çin bu projenin kapsamına dahil ediyor. Bu yüzden de donanmasını çok kuvvetlendirdi. Ve işte en son oraya Amerika'nın dış işleriyle alakalı çok enteresan bir figürdür hanımefendi Pelosi gittiği zaman bir enteresan boğaz krizi yaşandı. Koronavirüsten çıktığımız dönemlerde deniyor karantina kapanma evresinden. Ve az kalsın Çin bir savaş başlatacaktı. İnmesini istemiyoruz onun Tayvan'a vesaire. Biz Tayvan'ı tanımıyoruz. Öyle bir şey olursa savaş sebebidir. Ama ne oldu? Bu katakulliyle haklarım ihlal ediliyor kapsamında normalde kendisine yasak olan körfeze, boğaza girmeyi başardı. Ve şu an kuvvetleri orada geziniyor. Amerika savaşı göze alamıyor. Bu projenin, yani kutup yol, çok affedersiniz, yol kuşak projesinin bir üçüncü safhası kutup yol kuşak projesi. Ne oldu burada? Kuzey kutbunun özellikle erimeye başlamasından sebep yukarıda Rusya'nın kuzey bölümünde aslında donmuş olan bir bölgede ticaret gemilerinin seyri sefer yapabileceği yeni bir güzergah açıldı. Bu yüzden de Rusya bu proje içerisinde çok önemli bir hal almaya başladı. Çok önemli bir rol üstlendi. Ama Avrupa'ya eğer bu güzergahtan sevkiyat yapılacaksa veya Kanada'ya daha sonrasında Buranın bir başka aktörü daha var. O da NATO'nun henüz genişleme imkanını yeni yeni bulduğu İsveç ve Finlandiya dahil İskandinav ülkeleri. Zaten NATO'nun genişleme politikası da bunu ifade ediyor. En sonunda Çin'in böyle kafa tutması vesairesi sebebiyle Çin'in kontrolünde bulunan fakat aslında ilgili ülkelere aitmiş gibi görünen Orta Doğu'da, Afrika'da pek çok tesis bu düzenin değişmesini istemeyen Amerika, Amerika'nın belli bir kanadı veya daha sonrasında şu düzenin kurucu aktörleri tarafından bombalandı. Halen daha da dünya üzerinde bir çatışma varsa eski düzenin devamıyla yeni düzeni getirmek isteyenler arasındaki çatışma olarak tezahür ediyor. Sanılmasın ki yeni düzen son derece popüler, son derece güzel, güzide. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece rant kavgası odaklardan bir tanesinin elinden çıkıp bir diğerine geliyor. Buradaki püf nokta şu. Bu odaklardan hiçbirisi üçüncü bir başka odağın çıkıp da mesela Türkiye'nin yeni bir nizam getirmesini veya buraya bekçilik etmesini istemezler. Öyle bir şey olacaksa bile Türkiye'nin kendi kontrolleri altında olmasını isterler. Yani bu şuna geliyor. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Burada 41.ye yer yok biçiminde. İsrail genellikle kendisine arzu mevut kapsamında vaat edildiğine inandığı topraklar için gözünü karartmıştı. Normalde Gazze'ye bu şekilde saldırmasının, şu an saldırmasının temel sebebi olarak Hamas'ın ilk başta nahak yere, durduk yere kendilerine bir taciz saldırısında bulunması ve İsrail vatandaşlarını öldürmesi gösterildi. Fakat bundan çok kısa bir süre öncesinde, Temmuz-Ağustos aylarında olması lazım, İsrail gene o bölgeye bir saldırı gerçekleştirmişti. Yani olayı Hamas'ın saldırısından başlatmak zaten işin enteresan bir boyutu olduğunu bize gösteriyor. Bir ikincisi, belki daha da önemlisi, Hamas zaten Filistin Kurtuluş Örgütü veya daha sonrasındaki cihatçı örgütlenmelerin sonrasında bizzat Yahudi sermayesiyle İsrail'in sanki kendisine danışıklı dövüş muhalefeti, sarı muhalefet olsun diye kurup beslediği bir odakmış şeklinde tezahür etti. Bu yüzden de onların İsrail'in siyasi emellerine hizmet etmesi kaçınılmazdı. Burada olan oradaki garibanlara oldu, yoğun halka. Orada çok sıkıştırılmış bir konsantre bir şekilde bulunan nüfusa oldu. Bu insanlardan pek çoğu zulüm gördüler. Zulüm nerede olursa olsun elbette ki kınamak bizim boynumuzun borcu, ama bu zulüm niye yapılıyor? İki sebepten ötürü. Mikro boyutta anlatmak gerekirse. Biz şunu biliyorduk. Yakın zamanda enerji hatlarının pek çoğu Türkiye üzerinden geçecek. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne karşı ileri sürdüğü bir takım tehditler vardı. Eğer benim Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bir takım ambargolara, yaptırımlara tabi tutulma politikam devam edecekse ben o zaman sizin enerji kaynaklarınızı keserim. Tıpkı 2009'da Almanya'ya yaptığı gibi. Bu sefer de alternatif arayışları başladı tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin. Hatta Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikeye atılmaya başlandı. Ve Amerika'dan kendini kurtarma çabasına girişti Avrupa Birliği. Dediler ki Körfez ülkeleriyle biz anlaşma yapalım. İran'la benzer şekilde. Ve devamında tabii ki bu güzergah Hindistan'dan da başlayarak eğer geçecekse oranın da doğal kaynakları yabana atılır miktarda değil. Türkiye'nin de Avrupa'ya açılan kapı olması sebebiyle tıpkı yol kuşak projesinde olduğu gibi burada önemli bir üs, önemli bir istasyon olması gündeme gelecek. Fakat Hindistan çok kısa bir süre evvel alternatif bir plan ortaya koydu. Dedi ki Türkiye'yi bypass ediyoruz. Yeni güzergahta belki çok zahmetli olacak ama gerekirse Hürmüz Boğazı'nı dolaşacağız. Basra Körfezi'nden veya diğer tarafta Süveyş Kanalı'nda Kızıldeniz'den geçeceğiz. Daha sonrasında İsrail'e gelecek ve devamında Kıbrıs üzerinden veya Kıbrıs'ı bile bypass ederek Yunanistan'dan Avrupa'ya açılacak. Yani Türkiye'ye burada ekmek kalmayacak. Fizibilite açısından bu uygulanabilir bir proje değil. Fakat bir niyet belli ediyor. Buradaki ülkelerin pek çoğunun ayağına denk alması lazım. Çünkü yeni bir bölüşüm ilişkisi kurulacak ve bazıları buradan dışlanmaya çalışılıyor. Dahası Doğu Akdeniz'de o kadar fazla doğal kaynak potansiyeli var ki Türkiye'nin burada mavi vatan politikasıyla bir dönem çok güzel hareketlenmelere imza attığı bu coğrafya artık maalesef bizim daha pasif kaldığımız, başkalarınınsa bizi dışlayarak projeler ürettiği bir mesken haline geldi. Nitekim Güney Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs'ta da Siyonist Yahudilerin çok fazla arazi satın aldıklarını biliyoruz. Bekir Sıtkı Şirin çok yakın zamanda bir kitap yazdı bununla alakalı da. Herkese de tavsiye ederiz. Ne kadar yerel yönetim varsa Kuzey Kıbrıs'ta Siyonistlerin gelip bu araziyi satın almalarından şikayetçi. Bir zamanlar Filistin'de yapılan şeyler şimdi burada Kıbrıs'ta yapılıyor. Onların, yani Siyonistlerin Kıbrıs'ı nicedir vatan olarak istediklerini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ta Kanuni Sultan Süleyman devrinden bu yana. İsrail'den feragat edecek değiller. Sadece sınırlarını genişletirken bunu orduyla yapmıyorlar. Çünkü orduları kayda değer bir ordu değil. Daha ziyade Amerika'yı veya yerel milisleri savaştırıyorlar bunun için. Bir vesayet savaşı yapar gibi. Bu yüzden de ne devreye giriyor? Doğu Akdeniz'de ve Gazze'de, Gazze şeridinde inanılmaz fazla sayıdaki o potansiyel, enerji potansiyeli insanların iştahını kabartıyor ve bunu sadece kendileri sahiplenmek istiyorlar. Çift devletli bir politikaya hiçbir şekilde tahammül bile edemiyorlar artık. Ve işin kötüsü birileri Siyonistlere gaz veriyor. Siz yapın, biz sizin arkanızdayız diyorlar. Kim bunlar? Elbette ki o ekonomiden en fazla faydalanacak olan devlet kurumları veya şirketler. Şunu unutmayalım. Siyonist olmayan Yahudilerin pek çoğu, özellikle de seferatlar. Çünkü seferatlığın itikadı gereği, eğer herhangi bir devlet oluşumu gerçekleşirse, İsrailler yani Yahudiler bir devlet kurarlarsa, o zaman zaten itikatları tamamlanmış olur. Dünya üzerinde gerçekleştirecekleri başka bir emel kalmaz. Aşkenazlar gibi değildir seferatlar. Bu yüzden seferatlar başta olmak üzere Siyonist olmayan pek çok Yahudi veya aklı başında vicdan sahibi, en azından sağduyu sahibi Siyonistler bir şekilde protesto gösterisi gerçekleştirmeye başladı. Unutmayalım, bundan bir sene kadar evvel Netanyahu'ya çok derin protestolar vardı. Sokaklara döküldü halk, yasaların geri çektirilmesi için kanlı olabilecek eylemler ortaya konuldu. Benzer şekilde bir savaşla kamuoyunu arkasına almaya çalışan İsrail'in günden güne dezenformasyonunun çöktüğünü görüyoruz. Dünya halklarını inandıramıyor, içeride kendine herhangi bir şekilde kamuoyu oluşturamıyor ve artık yakın zamanda İsrail'in bu emellerinden vazgeçmek zorunda kalacağı ortaya çıktığı için Amerika koşulsuz destek gönderdi. Peki Amerika bunu niye yapıyor? İki sebepten. Birincisi, orada Siyonizm hemen hemen her türlü şeye hakimdir. Temel başat üretim mekanizmalarına ve yönetim mekanizmalarına. İkincisi, daha da önemlisi, bu sadece İsrail'in savaşı değil veya Siyonistlerin savaşı değil. Bu aynı zamanda gerek İngiltere'nin, City of London'ın, gerek Amerika'nın Wall Street'in veya geri kalan her türlü Fed başta olmak üzere ekonomik odağın ve müesses nizamın devamını sağlamaya çalışan Erkin Savaşı. Gerek birbirleriyle, gerek dünya halklarına karşı. NATO şu an nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşında gerekli olduğunu insanlığa tekrardan ispatlama peşindeydi, şimdi onun tam tersi aslında ne kadar gereksiz olduğunu gösteriyor. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Bu savaşa dair hiçbir şey yapılmıyor. Nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalılar zulme uğruyordu, burada da Filistinliler zulme uğruyor. Ama bir kabahatli çıkarılmadıkları kaldı geriye sadece. Bu kadar dengesiz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir savaş içerisinde güç kullanan taraf İsrail, fakat kendini bir şekilde mağdur ve mazlum gösterip haklı çıkarmaya çalışan da aynı İsrail. Eğer ki şunu unutmayalım, Elon Musk Twitter'ı satın almış olmasaydı, biz gene Körfez Savaşı'nın, Bosna Savaşı'nın veya 2003'teki bu Saddam'ın devrildiği diğer Irak Savaşı'nın bir benzerini televizyonlarda izliyor olacaktık. Yani BBC veya Amerikan medyası veya İsrail, tabii onların pek çoğuna hükmeder zaten, onlar ne istiyorsa biz televizyonlardan onları seyredip onları gerçekmiş gibi görecektik. Twitter çıktı, insanlar kendi seslerini duyurma imkanına sahip oldular. Ama Elon Musk'ın satın almasından evvel biz gene eminiz ki bu tarz paylaşımlar yapılsaydı sansürden geçilmezdi. Yayınlanmazdı insanların "bakınız İsrail burada zulmediyor" temalı herhangi bir içeriği. Çok şükür ki şu an dezenformasyonla mücadeleyi de çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hatta bizim müdürlüğümüz, Türkiye'nin Dezenformasyonla Mücadele Müdürlüğü bu konuda önemli bir katkı sağladı. Hastaneye bomba düştüğü zaman İsrail bunu Hamas'ın kendisinin yaptığını söylemişti. Kazara oraya atılan füzelerden bir tanesi, Hamas'ın füzeleri, hastaneye düştü demişti. Böyle olmadığını biz ispatladık dünya kamuoyu önünde. Fakat bunun cezası, 90 ülkenin temsilcisi 29-31 Ekim arasında Çin'de toplandı. Biz davet edilmedik. Vilnius'ta bir konferans düzenlendi, biz çağrılmadık. Yani yeni dünya düzeninde Türkiye sadece hakem rolüyle kalmaya çalışırsa biz ona yer vermeyeceğiz. Taraf seçmek zorunda. Tıpkı bir zamanlar Sayın Erdoğan'ın söylediği üzere bir taraf olan bertaraf olur şeklinde bir politika dayatılmaya çalışıldı bize. Ardından Erdoğan'la Papa'nın görüşmesi gerçekleşti ve biz nedense gene çok mutedil bir politika güderken, hakemlik politikası ve insanları sağduyuya davet eden bir politika güderken bir yerden itibaren Gazze'den taraftar olmaya başladık. Demek ki Filistin'i desteklememizi eğer kim daha uygun buluyorsa, bu konuda bize kim destek veriyorsa biz de artık ondan tarafız. Kilit ülke olarak hala önemimizi koruyoruz. Fakat unutmayalım ki Anglikanlığa bağlı Aziz Porfirius Rum Ortodoks Kilisesi'ni bombaladı İsrail kuvvetleri. Arkasından Baptist hastanelerini vurdular. Yani Protestanlığa bağlı mezheplerin hastanelerini vurdular. Bu da demektir ki İsrail'e destek veren bir Vatikan var. Çünkü Katoliklerin hiçbir mabedine bir zarar gelmedi. Bu aynı zamanda Babil merkezi yeni bir krallık kurup dinleri sıfırlama projesinin de bir parçasıdır. İnsanlar şunu merak edebilirler. Abi hangisi gerçekleşiyor bunların? Aslına bakarsanız bu kadar küresel ölçekli, büyük çaplı olaylar tek bir sebepten ötürü gerçekleşmez. Tek bir amaçları da yoktur. Hepsini külli şekilde ele alıp gerçekleştirmek için bu bir fırsattır. Peki İsrail zulme uygulamayı, yani bir zamanlar 2. Dünya Savaşı'nda kendisine yapılan şeyleri bir başka halka reva görmeyi niye kesmiyor? Şundan dolayı. Birincisi, Tevrat'ta Yahudi olanlarla olmayanlar arasında bir değer farkı ihtimali vardır. Böyle bir ifade vardır. Denilir ki Yahudi olmayanları öldürmekle alakalı bir sakınca yoktur. Yahudi olanları öldürmek suçtur. Bu çok enteresan bir timsal olacak ama Harry Potter'daki cin cücelerle özdeşleştirilmiştir o romanda. Yani ne varsa Yahudilerin icat ettiği, imal ettiği veya daha sonrasında da idare ettiği, başkalarının eline geçse bile aslında temel hak mülkiyeti, sahipliği Yahudilerdedir ve günün birinde tekrardan bize iade olunacaktır diye. Bir ikincisi, 20. yüzyılın başlarında Amerika'da Protestanlığı ele geçirmek isteyen Katoliklik ve Yahudiler el ele verip şöyle bir olaya imza attılar. Kadde ortaya çıktı.
Sözünüzü kesiyorum da. 21. yüzyıl politikten kaydın ya yavaşça. Bunu böyle sonunu hazır yeni siyaset, yeni dünya düzenini konuşurken Türk devletlerinin birleşmesine de bağlayıp oraya da bir yorum ekleyebilir misin?
Tabii ki, memnuniyetle.
Tamam, o zaman devam edelim. Buyurun.
Tabii, ele geçirme politikası şuydu, dini ele geçirme politikası. Dediler ki biz Kitab-ı Mukaddes diye bir şey ortaya çıkartıyoruz. Nedir bu? İncil'le Tevrat'ı birleştireceğiz. Aslına bakarsanız İsa Yahudi bir kraldı. Dolayısıyla aslında tadil ettiği şey Yahudilikti. Amaçladığı da Tevrat'ın tahrif edilerek uygulanmasının önüne geçmekti. Onun da kutsal kitabı Tevrat'tı. Dolayısıyla siz İncil'e dair bir şeyler anlamak istiyorsanız Tevrat'a bakarak yorumlayacaksınız. Tevrat eski ahittir, İncil'ler, kanonik İncil'ler yeni ahittir. Kitab-ı Mukaddes de ikisini birleştirdi. Yani Yahudilikle Hristiyanlığın büyük bir kanadı birleştirildi. Bunun üzerinden de evanjelizm icat edildi. Yahova şahitliği üzerinden. Nedir bu? Diyorlar ki evanjelistler, müjdeciyiz. Nedir bu müjde? İsa Mesih tekrardan yeryüzüne inecek, kendi krallığını kuracak, yeryüzüne cenneti getirecek. İnananlar, müminler onunla birlikte orada sefa sürecekler, hüküm sürecekler. Ama inanmayanlar da ebedi cezaya çarptırılacaklar, eziyet görecekler. Bunun için de diyorlar ki biz kıyametin olmasını beklersek daha çok bekleriz. Bizim insanlara tıpkı Siyonizmin İsrail'i kurdurtması gibi yakın zamanda bir şey vermemiz lazım. O yüzden de Tanrı'yı kıyamete zorlama projesi başladı. Dediler ki biz öyle bir savaş çıkartalım ki Tanrı artık varsa tabii eğer onların gözünde, Tanrı buna kayıtsız kalamasın, kıyameti yeryüzüne indirsin, insanlığın yok olmasının önüne geçmek için ve Mesih'i tekrardan yeryüzüne göndersin. Amaçları temelde bu. Bunun fanatik bir şekilde onlarda karşılık bulması sebebiyle de zulümlerini kesmiyorlar. Normalde bir devletin veya insanın kendisine yapılan zulmü bir başkasına reva görmemesi lazım. Ama İsrail'in maalesef böyle bir anlayışı yok ve bütün dünya, çok uzun süredir bizlerin İsrail'e dair anlatmaya çalıştığı veya dünyayı yöneten acımasız erke dair anlatmaya çalıştığı hakikatlere yeni yeni bir şekilde uyanmaya başladı. Ona vakıf olmaya başladı. Peki Türk devletleri bunun neresinde? Tıpkı denizlere hakim olma politikası gibi bir de Kalkkah kuşağı vardır. Yani Kara İmparatorluğu kurulacaksa eğer dünyanın kalbi Horasan bölgesidir diye geçer. Buraya zamanında ta Timur İmparatorluğundan Cengiz Hanlardan bu yana Türkler vaziyet etmiştir. Orduları ve devlet teşkilatlarının çoğu Türk asıllıdır. Onu da unutmayalım. Hanedan başka bir sülaleden başka bir milliyetten olsa bile. Fakat devamında gerek Sovyetler Birliği gerek sonrasında CIA üzerinden Amerika burada doğal kaynaklarında yerel ahalinin de tamamına birden hükmedemedi. Bizim toplumsal bağlarımız, kökenimiz ve aynı zamanda daha adil bir yönetim ortaya koymamız ve bunu vaat etmemiz sebebiyle ta Turgut Özal'lı yıllardan bu yana bir açılım politikamız var. Ve nihayet yavaş yavaş o süre gelen ve Amerika'nın da Orta Doğu'dan çıkmasına sebebiyet veren, onunla sonuçlanan süreçte ilişkilerimizi çok kuvvetlendirdik. Bizi de tabii ki bu konuda destekleyen uluslararası odaklar var mıdır? Vardır. Bu demek değildir ki Türkiye onların piyonu veya uşağı. Türkiye'de onlarla beraber hareket eden, hatta belki onlara öncülük eden, garanti veren bir sehem konumunda. Ama unutulmasın, iş yapmak söz konusuysa kara ticaretine Amerika bir vaziyet edemez. Çünkü gemileriyle oraya herhangi bir şekilde müdahale etmesinin imkanı yoktur. Tren engellenebilir bir şey değil Amerika açısından. Bu yüzden de o yörede ne kadar fazla bu yol kuşak projesinin geçtiği güzergah varsa hepsinde darbelerle yönetimleri ele geçirmeye çalıştı. Başarılı olduğu oldu, olmadığı da oldu. Biz başarılı olmaması için elden gelen her türlü faaliyeti gösteriyoruz ve eskisine kıyasla çok daha güçlüyüz. Çünkü bir vakitler ne kadar Slav Birliği, Sovyetler Birliği, işte Latin Birliği vesaire kuruluyorsa, Arap Birliği, İslam Birliği vesaire hadiseler kurulamıyordu. Ama Türk Birliği nihayet kurulma aşamasına geldi, resmi olarak kuruldu. Fakat dünyaya vaziyet edecek bir şekilde, mesela BRICS ülkeleri gibi, Şangay İşbirliği gibi, ki bunların askeri bir yanı yoktur, siyasi yanında çok azdır, daha ticari birliklerdir. Bu şekle dönüştürmemiz ve yakın zamanda daha fazla söz söyleyecek hale gelmemiz mümkün. Bunun bir tezahürünü yakın zamanda Azerbaycan-Karabağ Savaşı içerisinde gördük. Normalde dünya kamuoyu Hocalı katliamı olduğu zaman Azerbaycan'a yapmadığını bırakmamıştı. 90'lı yılların ortalarında. Ermenistan'ı sonsuza kadar haklı görüyorlardı. Fransa'daki ve Amerika'daki Ermeni lobisi çıldırmış durumdaydı. Hiçbir şekilde Azerilere burada yaşam şansı vermeyeceğiz diyorlardı. Fakat biz bunun böyle olmadığını, hatta Paşinyan'ın saçmalıkları sebebiyle Putin'in de ondan desteğini çektiğini ve Azerbaycan'ın zamanında kaybetmiş olduğu kendi topraklarını geri aldığını gördük. Ve buna dünya kamuoyu ses çıkartamadı. Şu an dünya kamuoyunun gene belli şeylere ses çıkarttığı, belli şeylere gücünün yetmediği bir evreden geçiyoruz. Türkiye burada bütün gerekli platformlarda sesini yükselten tek ülke. Bakınız Fransa'da, Amerika'da protestoları şunu bunu falan geçtim. Neredeyse toplumsal nizam pamuk ipliğine bağlı. Çünkü zaten işte George Floyd olayında olsun veya özellikle de Müslüman asıllı azınlığın Fransa'da görmüş olduğu ikinci sınıf vatandaş muamelesi olsun, pek fazla şeyden insanlık şikayetçi. Filistin meselesi bunlar için güzel bir tezahür. Nitekim Batı Şeria'da hiçbir saldırı veya hiçbir İsrail karşıtı eylem söylem olmamasına rağmen Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da taştı İsrail'in zulmü. İnsanlar da burada tepki gösterdi. Madem kendinizi savunuyorsunuz, madem topraklarınızı savunmak sizin meşru hakkınız, o zaman Batı Şeria'da ne işiniz var? Oranın kabahati neydi? Onunla ilgili ne gibi bir gerekçeniz var? Fakat dünyanın gelişmiş ülkelerinin pek çoğu da yavaş yavaş saf değiştirirken İngiltere'nin Hindistan asıllı, Hint asıllı başbakanı İsrail'e görüşmeye gittiği zaman bir tanesi işte Cumhurbaşkanı Herzog'la, diğer Amerikan temsilcileri de Netanyahu ile görüştüler. Şunu söyledi özellikle Netanyahu. Politikasını değiştirsin BBC. İsrail karşıtı yayınlar vermeyi bıraksın. Aynı şekilde Amerikan kanallarından da bunu talep etti. Ve 3 defa haber başlığının değiştiğini gördük biz BBC haberlerinde. İsrail yanlısı olacak şekilde. Amerika'nın ve İngiltere'nin dışında artık İsrail'in yaptığı bu zulme kayıtsız kalan, hatta bunu kınamayan ülke yok. Ama maalesef Amerika ve İngiltere bu işin içerisinde var olduğu sürece bu savaş devam edecektir. Nitekim olayın sadece İsrail'le sınırlı kalmadığı, asıl hedefin Türkiye olduğu cihat yaycı komutanımız gibi pek çok uzman tarafından da dile getiriliyor. Aynı şekilde Cem Gürdeniz gibi. Amirallerimiz diyorlar ki aslında hedef Türkiye. Çünkü buraya bu kadar fazla uçak gemisi, özellikle de nükleer kapasitesi olan denizaltılar, hatırlayın deprem zamanında bir tanesi mahiyetiyle gelecek diye bizler kıyameti koparmıştık. Gelirse işgale gelir, bunlar yabana atılacak kuvvetler değil diye. Şimdi 6 tanesi geldi. 2 tanesi o bölgede kalsa, bir tanesi Süveyş kanalına, bir diğeri Basra Körfezi'ne, geri kalan 2 tanesi de Güney Denizi'ne, Çin Denizi'ne gidiyor olsa, bir tanesi hiç değilse Doğu Akdeniz'de kalıp bizi tehdit edecektir. Bunun yanı sıra yörenin demografisi değişecekse eğer o bölgenin, ne olacak mesela? Şimdi diyorlar ki parasını verelim, Gazze'yi boşaltalım. Parasını verelimden kasıt tabii Gazze'den çıkacak olan insanlara para verdikleri yok. Onları sığınmacı şeklinde kabul edecek ülkelere parasını verelim. Bu Suriye Savaşı'ndan beridir başımıza gelenin bir devamı. Hatta Mısır'a da şimdi bu teklifte bulunuluyor. Bu üç anlamda sakıncalı. Birincisi Gazze'yi boşaltmak demek vatansız devlet, vatansız millet, milletsiz vatan politikasıyla bir zamanlar İsrail'in kurulmasına ön ayak olunması gibi. Şimdi de Gazze'nin işgalle istihar edilmesini sağlayacaktır sadece İsrail tarafından. Bir ikincisi belki daha da önemlisi, bu azınlık, Gazze'den tahliye edilen azınlık, Mısır, Türkiye veya başka herhangi gittikleri bir ülkede iç isyanlara sebebiyet verirse hem oranın dinamiği bozulacak, iç savaşa dair bir davetiye çıkartılacak. Bir diğeri sıkıntılı konulardan, acaba böylesi eylemler gerçekleşirse İsrail'in bu zulmü dünya kamuoyunda meşru kılınmaya çalışılır mı? Bakınız bunlar zaten insanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Bunlar gittikleri her ülkeyi de karıştırıyorlar. Bunlar medeniyet nedir görmemişler. Bunlar İsrail başta olmak üzere bütün dünya devletleri için bir tehdittir. Bağlamı oluşturulup İsrail'in şu zamana kadar yaptıkları haklı çıkartılmaya çalışılır mı? Bu da endişe ettiğimiz konulardan bir tanesi. Ama Türkiye'nin en ufak bir şekilde yöreye barış gücü dışında asker göndermesi halinde hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Karadeniz hariç her yerde Amerika ve NATO bizi üstleriyle kuşatmış durumda. Hatta Rusya'da, Suriye'de, Irak'ta, hatta Türkiye'nin içerisinde Kürecik'ten tutun İncirli'ye ve bunun devamında ne kadarı gizli ne kadarı aleni bilemeyeceğimiz 30 kadar üs var. Bunun yanı sıra Girit veya Yunan adaları, bazıları hapishane, bazıları silah deposu olarak kullanılıyor. Bazılarına üs inşa edildi. Bu kuşatma Rusya için yapılıyor olamaz sadece. Türkiye'de bunun hedeflediği ülkelerden bir tanesi maalesef. Ve iç işlerimizde birazdan belki o konulara da değineceğiz. Biz bu kadar kırılgan olmayı sürdürürsek, içeride birliği dirliği sağlayamazsak, dışarıdaki birliği de Türk devletleriyle sağlamamız zorlaşır. Çünkü şunu unutmasınlar, devlet geleneğine sahip olmak bakımından ve zorluklarla mücadele etmek bakımından içlerinde en koyu tecrübeye, en başarılı sınavları verme noktasındaki karneye biz sahibiz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Herhangi yeni bir projenin Türk Devletleri Teşkilatı veya bu yörede kurulacak bir başka düzen kapsamında gerçekleşmesi arzulanıyorsa bu iş Türkiye'siz olmaz. Geri kalan bütün ülkeler, bütün devletler yapay uydular gibi devletlerdir. Bunların hemen hemen hiçbirisinin İran dışında bir geleneği yoktur. Normalde İsrail İran'ın varlığına muhtaçtır. Çünkü İran, Arabistan canlanana kadar İsrail için en önemli tehditti. Ne zaman bu tehdit gerçekleşti? 67'deki savaştan sonra, 73'te barışlar imzalanınca, yeni bir düzen kurulunca İsrail'in genişlemesi için bir sebep kalmamıştı. Devamında dediler ki NATO'nun, Amerika'nın bu kadar fazla İsrail'e yardım etmesinin artık bir gerekçesinin olması lazım. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşından evvel NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diye Macron'un sorgulamasında olduğu gibi. Ne yaptılar bu sefer dedi? Dediler ki burada bir İran var. Bu İran 79'da hususi Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın desteğiyle bir darbeye maruz bırakıldı. Mollalar, Ayetullahlar dönemi başladı. Dediler ki bakınız burada bir şeriat devleti var. Ve bu şeriat devleti normalde İsrail'in düşmanıdır. En koyu şeriat devletlerinden bir tanesidir. Çünkü Şia'dır aynı zamanda. Yani Sünnilerle de geçinemezler bunlar. İsrail'in buradaki bekası için Amerika'nın buraya yardım etmeyi sürdürmesi şarttır diye. Halbuki geçmişten, tarihten biraz baktığımız zaman şunu göreceğiz. Nabukadnezar, Babil kralı gelip de ilk İsrail devletini işgal ettiğinde, ta işte tapınağı yıktığında, Süleyman tapınağını esir ettikten sonra onları gelip kurtaran 50 yıl aradan sonra o zamanın İran kralıydı. Darius olarak geçer, biz Kureyş olarak biliriz. Hüsrev olarak da tarif edilir ismi. Ve bu yüzden de ezel ebed Yahudiler İran coğrafyasındaki yöneticilere ve İran halkına müteşekkirdirler. Eğer onları bir şekilde teşkilatlandırıp kendilerine düşman belirlerse bunun temel sebebi onların düşmanlığının her ikisinin de işine gelmesidir. Hem İran'ın hem İsrail'in. Şimdi bu yüzden de İran'ı bu savaşın içine çekmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da İran'ı parçalamaya gayret gösteriyorlar. Bu kolay bir iş değil tabii ki. Çok ilginç bir coğrafyası var. Bunu yapmanın kolay olmayacağı bir coğrafyası var. Ve devlet geleneği de Türkler kadar kuvvetli olan bir yerden bahsediyoruz. Ama orada da parçalı devlet yapısı hakim. Devletle milletin arası çok açılmış durumda. Bu yüzden de bu savaşın kısa sürede bitmeyip, yöredeki bütün ülkeleri de çeperine alıp, kendi içine katıp devam etmesi olasıdır. Mesela Husiler savaş ilan ettiler Yemen'de. Benzer biçimde Mısır'ın her zaman bir yoklandığını görüyoruz. Acaba neler söylenecek vesaire diye. Burada eğer Türkiye itidalini kaybederse, açık açık taraf olup da bambaşka şeyler yapmaya kalkarsa, maalesef oklar hiç olmaması gerektiği kadar bize dönecek. Rusya-Ukrayna savaşı unutulacak. İsrail ile Filistin'in savaşı unutulacak. Herkesin derdi biz olacağız. Bunun olmaması lazım. Ve maalesef gene bir benzer şekilde şunu söyleyelim. Siyonizmin bütün Yahudiliği temsil ettiğine inanmakla, İslam ülkelerinden herhangi bir tanesinin bütün İslam ülkelerini temsil ettiğine inanmak aynı gaflete sebebiyet verir. Bu bir tutmalardan vazgeçmemiz lazım. Bakıyoruz, Filistin'e dair herhangi bir tepki gösteren bir İslam ülkesine rastlamıyoruz Türkiye dışında. Türkiye'de şeriatla yönetilmiyor ama İsrail şeriatla yönetiliyor. Dolayısıyla insanlar hep şunu zannediyorlardı. Modernite ortaya çıktıktan kelli aslında dinin tahakkümü kırıldı. Hiç alakası yok. Gördüğümüz üzere belki din savaşları alenen yapılmıyor olabilir. Fakat nasıl ki din bir zamanlar menfaate alet ediliyordu, şu anda da pek çok şey dine alet ediliyor. Yani kişilerin veya kurumların, odakların menfaatine alet ediliyor ve din bu konuda çok önemli bir sürükleyici, çok önemli bir tutunacak dal. Bu yüzden de Rusya la diniliği reddetti ve kendisi Ortodoksluğu şu an tekrardan benimsemek için, affedersiniz ama hani oraya buraya göndermedik temsilci, bırakmadı. Hatta unutmayalım, Ortodoks Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiği zaman İsrail'de, yani İsrail'in saldırısı sonucunda Gazze'deki, Filistin'deki kilise zarar gördüğünde, ki ilk Ortodoks Kilisesidir dünyadaki, en eski kilisedir, en fazla tepkiyi gösteren de Rus Patrikliği oldu. Moskova Patrikliği. Dolayısıyla eğer bir Ortodoksluk tekrardan canlanacaksa bunu Vatikan Türkiye'de Fener Rum Patrikhanesi'nin tekrar kendisine bağlı uydu kukla bir yapıymış gibi diriltmeye çalışarak gerçekleştiriyor. Rusya'da Kiev Patrikliği ile Moskova Patrikliği'ni birleştirip başkalarına karşı durmak için bunu yapıyor. Yani din savaşları da aynı şekilde sürüyor. Diyelim, umarım yeterli açıklamıştır.
Çok çok teşekkür ederim. 40 dakikada muhteşem. Her şeyi özetleyip yeni bir dünya düzenini açıkladın. İnsanların bence birçok soru işaretini çok çok şey yaptın. Programımızın da sonuna geldik. 40 dakikamız doldu. Çok çok teşekkür ederiz Efe abi.
Rica ederim. Ufak tefek ülke gündemine dair de birer satır bir şey söylemek istiyorum eğer vaktimiz yeterliyse.
5 dakika içinde yapabilir miyiz?
Hay elimden geldiği kadar.
Tamam. Şimdi... O zaman şöyle yapalım. Bir Özgür Özel, bir Anayasa Yargıtay, bir kentsel dönüşüm, bir de basın sansürlüğü hakkında yorum alalım kısa.
Tamamdır. Hay. Bütün bu anlatacağımız konular aslında bir zamanların merkantilizminin bütün her şeyi para karşılığı satın alma etmesine benzer şekilde şimdi enerjizme geçişle dünyanın değişmesinden mütevellit yapılıyor. Onu bir özetle söyleyelim de bir zamanların altını, gümüşü şimdinin enerji kaynakları. Üretmeden sadece sahip olunan sermayeyle her şeyi satın almak insanlara kolay geliyor. Bu imkandan vazgeçmek istemiyorlar. Üretim yapmak ve işçilerin haklarını karşılamak istemiyorlar. Dünya nüfusunu azaltarak kendi tahakkümlerini, krallıklarını sürdürmek istiyorlar. Tek dünya devleti zaten var. Parçalansın veya imparatorluktan bir başka demokratik devlet modeline geçsin istenmiyor sadece. Asıl olay bu. Veya tam tersi. Artık hangisi insanların kafasında tezahür ederse belki de devlet modelinden imparatorluğa, yani demokratik devletten, cumhuriyetten imparatorluğa geçiriyor gibi düşünülebilir. Şimdi Özgür Özel konusunu biz daha evvelki yayınlarda ele almıştık ve ben şunu söylemiştim. Özgür Özel'in CHP başkanının adayı olacağını veya CHP başkanı olabileceğini ben düşünmüyorum diye fikrimin arkasındayım. Özgür Özel herhangi bir şekilde kendisi oranın adayı da olamazdı, bu başkanlığı yapacak insan da olamaz. Geçiş dönemi içerisinde yerel seçimler gelirken muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği bir kanat tarafından oraya getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde oradan götürüldü. Aslında temel ilkeler bakımından Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında hiçbir fark yok. Kılıçdaroğlu insanların şikayetçi olduğu ne varsa onları yaparken Özgür Özel de başucundaydı. Zaten Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle onun kanatları altında meclise girmiş bir isim, grup başkan vekili olmuş bir isim. Hatta ona savaş bayrağını çektiği zaman grup başkan vekilinden de istifa etmemişti. Bunu da hatırlayalım. Bu bir danışıklı dövüş müdür? Orası başka bir konu. Fakat CHP'nin kabuk değiştirmesi mümkün olabilir mi? Bir zamanlar Deniz Baykal'dan yaşça daha genç olan Kılıçdaroğlu geldiğinde enerjik bir takım eylemler yapmıştı. Şimdi Özgür Özel de dakika bir gol bir Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kargaşa sebebiyle insanları sokakta yürüyüşlere davet etti. Yani bir enerjiyle gelen enteresan bir dalga olabilir ilk başlarda, insanları inandıracak. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmesi gibi. Benzer şekilde Özgür Özel de prestij toplayacak birkaç çalışma yapabilecektir. Fakat yerel seçimlerde yeterli başarı sağlanamazsa zaten CHP'de hiç kimsenin şu anki yönetimden kalması mümkün değil. Değişim zaten kadrolarla olmadı. Eski yönetimlerde kim varsa aynıları süper yetkilerle, mesela Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayıkböke kalmaya devam etti. Değişen bir şey yok. Bürokratları getirdik, akademisyenleri getirdik diyorlar. Teknokrat hükümetlerin Türkiye'ye hiçbir yararı olmamıştı. Bunu da unutmayalım. CHP'ye de bir yararı olmaz. Siyaset başka bir iştir. Son olarak tabii şunu da söyleyeyim. Eğer ki yerel seçimler söz konusu olmasaydı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Başkan adaylığını tekrarlayacak olmasaydı, bunu yapmak zorunda kalmasaydı kendisi aday olurdu CHP Genel Başkanlığı'na. O yok. Özgür Özel var. Çift başlı bir yönetim şeklinde gidecek gibi görünüyor.
Peki, teşekkür ederim. Söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Var tabii şöyle. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir yetki çatışması doğdu. Çok enteresan bir düzene başkaldırı mertebesinde artık bu. Yargıtay aslında kendi yetki alanına girmeyen bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını söyledi. İnsanlarımızın hukuk bilgisi açısından tabii eksik olabileceği konular bunlar. Çok teknik detaylardır. Şunu ifade etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, yeniden yargılama kararı, Can Atalay'ın suçsuz bulunmasından dolayı değildir. Anayasa Mahkemesi kimin suçlu olup olmadığını tayin etmez görevi itibariyle. Verdiği karar da şu. Can Atalay yargılanırken seçimler gerçekleşti. 14 Mayıs'taki seçimlerde Can Atalay milletvekili seçildi. Bu yüzden de henüz karar verilmeden de böyle bir şey yapılabilirdi tabii. O ayrı bir konu ama Can Atalay tutuklu yargılanırken karar henüz kesinleşmemişken milletvekilliğine hak kazandı. Sonrasında Temmuz-Eylül dönemlerinde ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararlarını vermiş bulundu ve onun tutukluluğunun devamına karar verdi. Anayasa Mahkemesi de şunu söylüyor. Görevi dahiline gelen konu şudur. Derler ki kanunilik ilkesi var. Neyin suç, neyin ceza olduğunu, neyin suç olup olmadığını ancak biz kanunlardan öğrenebiliriz. Aynı zamanda biz sadece ve sadece kişilerin yargılanırken, 2010'daki o bireysel başvuru hakkının gelmesinden itibaren, yargılanırken temel hakların mahkemedeki yargılama sırasında ihlal edilmesi, yani adil yargılama hakkına bir halel geldiyse, biz buna bakarız. Yargılama bitmiş olabilir, hüküm verilmiş olabilir, kesinleşmiş de olabilir. Hatta infaz ediliyor, uygulanıyor da olabilir, fark etmez. Ortaya çıkan bu durum sebebiyle bir mağduriyet varsa usul esastan önce gelir. Biz tekrardan yargılanmasını istiyoruz bu kişinin diyerek bunu kararı bozup yeniden yargılama için ilk derece mahkemesine gönderdi. Yapılması gereken şey şu. İlk derece mahkemesi yargılamayı yeniden görmeye başlayacak. Fakat bu esnada Can Atalay dışarı çıkacak tabii ki. Tutukluydu, salıverilecek ve devamında da milletvekiline hak kazanacağı için dosyası meclise gönderilecek. Meclis eğer milletvekili seçilmesinin önünde bir engel olmadığını kabul ederse yemin edecek ve dokunulmazlığa sahip olacak. Yasama dokunulmazlığı demek milletvekilliğinin süresi sona erene kadar bu davaların görülememesi, görülmekte olan davaların veya verilmiş hükümlerin de ertelenmesi anlamına geliyor. Buna karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi herhangi bir şekilde yeni bir uygulama tesis edemez. Anayasayı yorumlar ama kural koyamaz. Zaten kural koymuyor burada. Bir tek enteresan şekilde şunu söylüyor. 14. maddede ilk fıkrada şunu söyler. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Diyorlar ki Gezi davası bir darbe davasıydı. Hükümeti yıkmaya teşebbüs ettiler veya ona yardım ettiler. Can Atalay ve benzerleri. Dolayısıyla bu insanın milletvekili seçilmesinde önünde gelmesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir usule aykırılık kararı vermemesi lazım. Anayasa Mahkemesi diyor ki burada suçun ne olduğu söylenmiyor. Suç tanımı tasnifi yapılmıyor. Dolayısıyla bu yoruma açık bir konudur. Yeniden yargılama için gönderilmesi gerekir. Bu tabii ki yorum konusu sadece. Herkes başka bir şey söyleyebilir. Hukuk zannedildiği gibi 2 kere 2'nin 4 ettiği bir ortam değildir maalesef. Sıkıntı şu. Bu sefer de Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve dedi ki ben normalde kararlarına hepimizin bir şekilde uymak zorunda olduğu yani bağlayıcı kararlar veren bir mahkemeyi tanımıyorum. Bu aslında sivil başkaldırıdır. Bunun temel sebebi de maalesef aslında bütün iktidar kurumları birbirleriyle aynı odak tarafından yönetiliyor gibi görülüyor. Hepsi Cumhur İttifakı'nın özellikle de AK Parti'nin zihniyetindeki insanlar tarafından idare ediliyor, zannediliyor. Ve bunun bir tezahürü de basında sansür yasası geçti. Dezenformasyonla mücadele adı altında. Dezenformasyonun kim tarafından tayin edileceğini bilmiyoruz. Gerçek bilgi nedir, onu kim tayin edecek bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesi bunu kabul etti. Aynı Anayasa Mahkemesi böyle bir durumda bozma kararı verdi. O zaman bir ses çıkarmamıştı Yargıtay, şimdi ses çıkartıyor ve diyor ki bunlar milli yargıyı bozuyorlar. Çok saçma bir konu. Birincisi yargının millisi olmaz. İkincisi daha da önemlisi bunun temel sebebi sarayla, saray diye tabir edilen diyelim ki külliyeyle, Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle AK Parti'nin ve aynı zamanda da FETÖ'nün birbiriyle savaşmasından mütevellit. Bunun temel sebebi bu. İnsanlar zannediyorlar ki bu savaş sona erdi. Hayır, zerre kadar alakası yok. Daha da ağır bir şekilde devam ediyor. Ve biz diyoruz ki yani evet, Anayasa Mahkemesi kararları daha önceden de tanınmadığı oldu. Uyulmadığı oldu. Bunu Sayın Erdoğan da dile getirdi. Sayın Devlet Bahçeli de dile getirdi. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır vesairedir diye. Hatta Ayhan Ogan çıktı. Beğenin veya beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz ve bunun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır vesaire dedi. Ama Ergenekon davalarına dönüşmek üzere bu. Usul esastan önce gelir. Ergenekon davalarında veya Balyoz davasında suçlu insanlar var mıydı gerçekten de? Muhtemelen vardı. %1'i olsa vardı. Ama usulen deliller sahte, yargılama yanlış, yargılama geçersiz. Çünkü hiçbir şekilde itibarına, saygınlığına ve doğruluğuna halel getirmeyecek bir yargılama yapılması lazım. Eşit ve adil ilke bunu, yargılama ilkesi bunu ifade ediyor. Böyle bir durum ortada yok. Maalesef yok. Beğenseniz de beğenmeseniz de siz Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorundasınız. AİHM kararlarına uymamakla benzeşen bir durum değil bu. O yurt dışı yargısı. Madem ki milli yargı istiyorlar, o zaman anayasanın 90. maddesinin 2. fıkrasını ortadan kaldırsınlar. Yurt dışında imzalanan uluslararası anlaşmalar bizim kanunlarımızdan da, Cumhurbaşkanı kararnamelerinden de daha evleviyetle uygulanıyor. Bunun önüne geçsinler madem milli yargı istiyorlar. Ama sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Maalesef CHP zihniyeti diye diye AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda bir psikoz oluştu. Anayasa Mahkemesi sakat şekilde kurulmuştur bizim ülkemizde. 60 darbesinin sonunda yassıada yargılamalarını yapan hakimler, daha sonrasında başka hükümetler tarafından cezalandırılamasınlar diye bir dokunulmazlık zırhına büründürülmüştür. O mahkeme alınıp aynen Anayasa Mahkemesi yapılmıştır. Ama o zamandan bu zamana çok şey değişti. Aynı şekilde yeni anayasanın yolunu açmak için bu tartışmalar ortaya çıkıyor. Saçmalığı da bence dile getirilmemeli. Çünkü zaten 20 yıldır bu konuşuluyor. 2006'da 2007'de merhum Ergun Özbudun Hoca bunu hazırladığında bunun onayını Kolombiya Üniversitesi'nden Dengir Bir Mehmet Fırat gidip aldı. Amerika'dan onaylatılmıştı bizim anayasa taslağımız. Herhangi bir sebebe ihtiyaçları yok zaten bunu yapmak için. İstiyorlarsa yeni anayasayı yapabilirler. Şu an için bir başka tartışmanın gündeme gelmesine gerek yok. Herkes zaten bunu bekliyor şu an. Başka bir şey yok. Rövanşist takılmak veya 82 anayasası militer bir anayasadır demek saçmalıktan ibaret. Bir, asker yapmadı o anayasayı. Evet, darbe ruhu içinde yapıldı o ayrı. İki, şu zamana kadar ilk 4 maddesi hariç değişmeyen hiçbir maddesi kalmadı zaten 82 Anayasası'nın. Hepsini siviller değiştirdi. Dolayısıyla şu an devletin kendine ait bir kurumsal hesaplaşması var. hak yolcularla ülkücüler çarpışıyor deniyor işte. Hak yolcular Anayasa Mahkemesi'nde, ülkücüler Yargıtay'da deniyor. Bu başka bir konu. Sen mesela Almanya'dan çok iyi bilirsin. Almanya yerel mahkemelerinde Türklerin lehine verilen kararlar ne kadar uygulanıyor?
Hiç takip etmedim bu konuda bir şey diyemeyim.
Bir şekilde hani belki yakınlardan duyumlar vesaire. Çünkü bizim bildiğimiz İngiltere'de ahim kararlarına uymamazlık edebiliyor. Almanya yerel mahkeme kararlarını tenfiz etmemek veya infaz etmemek.
Ya bu konu çok derin. Hani bu konuyla ilgili başka şeyler de anlatabilirim de şimdi vaktimiz doluyor ondan.
Tamam hay hay. Dolayısıyla bu ya dış yargı yoluyla alakalı çatışmalar iç yargının kendisiyle çatışması kapsamından farklıdır. Şu an yapılan şey gerçekten de bir sivil darbe teşebbüsü. Bunun adını koymak lazım. Dikkatli olmak lazım. Son konu olarak da bu kentsel dönüşüm yasası geçti. Ona biraz değinmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm için şu an başta deprem bölgeleri olmak üzere pek çok yerde insanlar taşınmaya veya kentsel dönüşüme ayırmaya yeterli para sahibi olmadıkları için, buna yetecek paraya, maddi imkanlara sahip bulunmadıkları için veya taşınacakları yerlerde kiralar ateş pahası olduğu için kentsel dönüşüme girmeye gönülsüzdüler. Parça numune kağıt vermiyorlardı ilgili birimlere. Bunu idare etmek için de bir kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Ve devamında denildi ki gerekirse zorla numune alacağız ama bir şekilde biz kentsel dönüşümü tamamlayacağız Türkiye'de. Aslında kanun kağıt üzerinde güzel görünüyor. Fakat taşınacak yeri olmayan ama evi kentsel dönüşüme sokulmak zorunda keyfiyetle bırakılacak olan insanların da haklarının zedelenmemesi uğruna eşdeğer muhitte bir yerde parası yetiyorsa parasıyla, parası yetmiyorsa devlete borçlanacak. Daha doğrusu o başkanlığa borçlanacak şekilde tapuda oturma hakkı vereceğiz kendisine. Hatta mirasçılarına ve eşine. Normalde sükna hakkı mirasçılara devredilemez ama burada özel bir düzenleme getiriliyor. Bunun karşılığında ne olacak? Diledikleri yeri tehlikeli rezerv bölge ilan edebilecek hükümet. Dolayısıyla keyfiyetle herkesin evinin elinden alınmasının maalesef önü açılıyor. Hatta daha da enteresanı eğer bu mülkler başkasına satılmayacaksa bir zamanlar Osmanlı'da saray mülkiyetinin padişah mülkünden de, özel mülkten de, kamu mülkünden, devlet mülkünden de ayrılması gibi enteresan bir rejim ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu yüzden de herkese Allah kolaylık versin diyorum. Ve hukukun sözün bittiği yerde değiliz, bence başladığı yerdeyiz. Cumhuriyeti madem ki Ulu Önder Atatürk'ün ebediyeti intikalinin seneyi devresindeyiz, şöyle noktalayayım ben. Cumhuriyeti kurduk ve cumhuriyet aslında şu demek. Devleti yönetenler her daim gaflet, dalalet ve hıyanet içerisinde olabilir. Sen vatandaş olarak gerekirse kendi işini kendin göreceksin. İnisiyatif alacaksın. Sen kendi kendini yöneteceksin. Devletin bekasını ve menfaatini gene devletin, halkın, milletin kendisi yapacak. Dolayısıyla biz cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetin vatandaş olmanın, cumhur olmanın ne demek olduğunu tekrardan özümsemeliyiz. Ne anlama geldiğini iyi bilmeliyiz. Diyelim ve umarız gelecek günler bize daha güzel şeyler gösterir. Hani devletimiz ve milletimiz var olsun ama bu vatan elden giderse bize başka bir vatan yok. Onu da söyleyelim.
Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Vaktimiz bayağı bir doldu, üstünden geçtik. Efe abi çok çok teşekkür ederim gelip bu güzel yorumlarını yaptığın için. Aklında başka konular da var. İlerleyen tarihte Efe abi tekrar konuk olacağından çok eminim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
Hay hay, hoşça kalın. Suçu lisan ettiysek de affola, onu da buradan tekrardan söyleyelim.
Sağ olun. Görüşmek üzere.